Ayrım 35, Vulcan'ın yaratılışı, Jack Dubrul, sayfa 314. Bir saat sonra helikopter kabaran okyanusun üzerinde gürültüyle uçuyor, şiddetli yağmur ön camını şarapnel gibi dövüyordu. Silecekler hiçbir şekilde işe yaramıyordu. Ara sıra düşen bir yıldırım gökyüzünde bir yay çiziyor ve kokpiti akkor bir ışıkla aydınlatıyordu. Mercer işini yapması için Eddie rahat bırakmaktan hoşnut, üzerinde donanmadan ödünç aldığı dalgıç kıyafetiyle sesini çıkarmadan oturuyordu. Üzerine dar gelen neoprenin içine girmesi işkence olmuştu ama göğsünün etrafındaki sıkalı kırılan kaburgalarının ağrısını hafifletmişti şimdi. Eli bilinçsizce sanki evde bir ray parçası üzerinde çalışıyormuş gibi otomatik tabancasının namlusunu parlatıyordu. Beyninin içinde fır dönen yüzlerce soru onu rahatsız ediyordu. Kenji ile ilgili sorular, Korelilerle, Keriko ve Lurbut'la ama Mercer bu soruların aklını karıştırmasına izin veremezdi. Tamamen şu ana konsantre olmak zorundaydı ve geçmiş daha sonra kendi kendisinin icabına bakardı. O ve Eddie fırlatılmak üzere olan bir nükleer füzeye karşı zamanla yarışıyorlardı. Başarısız olmaları yalnızca kendilerinin ölmesi değil, aynı zamanda insanoğlunun en büyük keşiflerinden birinin de kaybedilmesi anlamına gelecekti. Bikinium'un yararları artık bu kadar yaklaştıktan sonra ellerinin arasından kayıp gitmesine izin verilemeyecek kadar çoktu ve kişisel düzeyde Mercer da buna izin veremezdi. Bu olayın başarısızlıkla sonuçlandırıldığını görmek için mi canı bu kadar yanmıştı? Tahmini varış saatimiz nedir?
Yaklaşık 10 dakikamız daha var.
Mercer Tech Hoyer'ın ışıklı kadronuna baktı. Lurbut'un savurduğu tehdide göre John Dory 30 dakika içinde füzeyi fırlatacak.
Bu şartlar altında bu kuşu zaten güvenlik sınırının 20 kilometre üzerinde uçuruyorum.
Şunu 40 yap. İçmeyi istediğin o Mai Tai benden olsun. Eddie turbofanlara biraz daha güç verirken bir yandan da perişan bir halde ''Tanrım şu anda içebilirdim'' dedi. Rice aleti John Dory'nin radarının altında tutmaya çabalarken helikopter roket gibi hızlandı ve fırtınanın ortasında sarsıldı. Yuvarlak burnu dalgaların üzerindeki beyaz köpükleri neredeyse sıyırıp geçti. Eddie bir dakika sonra tam isabetliye bağırdı. ''Hedef dosdoğru önümüzde.''
Menzil nedir?
Eddie mavi neon radar ekranına göz atarak 1,5 kilometre dedi. Bu o olmalı, alçalalım. Ben yolun geri kalan kısmını yüzerek giderim. Ben atladığımda sen tekrar havalan ama gemi havaya uçtuğunda gelip beni almaya hazır ol. Kıçtan yanaş ve kati surette benimle yanımdaki adamın haricinde hiç kimsenin helikoptere binmediğinden emin ol.
Sana söyledim, Hawaii'ye dönmemize yetecek kadar yakıtımız yok.
Önemi yok, nasıl olsa eninde sonunda birileri bizim burada olduğumuzu anlayacaktır. Mercer Seal'ın Pearl Harbor'a ulaşamaması halinde başkanın sadece 3 saat sonra Volkan'a kendi nükleer saldırısını başlatacağını söylemek istememişti Eddie'ye.
Sen kaçıksın biliyor musun?
Bana hayat sigortası yapmamalarının esas nedeni de bu zaten. Rice suya inmek için helikopteri alçaltırken Sea King'in motorlarının gücü azaldı. Pervanelerinin kanatları denizi kamçılayarak tuzlu bir pus oluşturdu. Mercer sırtındaki iki kocaman hava tüpü ve üstündeki dalış kıyafeti yüzünden kanter içinde kalmış bir halde helikopterin açık olan kapısında bekliyordu. Beline kurşunlu bir kemer ve Seal'lardan ödünç aldığı diğer gereçlerin yer aldığı su geçirmez bir çanta takmıştı. Sağ baldırına kayışla bir jilet kadar keskin bir dalgıç bıçağı bağlanmıştı. Mercer kıyafetin içine sığmak için debelenirken bir yandan da yıllar önce New York'ta su basan bir madende Spook'un kendisine dalmayla ilgili öğrettiği her şeyi hatırlamak için kafasını patlatmıştı. Sea King'in yuvarlak gövdesinin alt kısmı çalkantılı suya değer değmez, Mercer serin havadan derin bir nefes çekerek ağızlığını ağzına soktu ve kendisini helikopterden attı.
Su tahmininden daha ılıktı. Önce su yüzeyinin altına battı, sonra da kurşun ağırlıklardan birini çıkartarak suda yüzebilirliğini ayarladı. Bileğindeki pusuladan kerteriz alarak suyun altından John Dory'ye doğru yüzmeye başladı. Mercer kendisini helikopterden atarken ölümcül sonuçlar doğurabilecek iki varsayımda bulunmuştu. Birincisi, radarda gördükleri geminin gerçekten John Dory olduğuydu. İlerisindeki geminin o sularda tamamen masum amaçlarla seyreden başka bir gemi olması da kesinlikle ihtimal dahilindeydi. İkinci tahmini de Sovyet denizaltı yük gemisinin gövdesiyle ilgiliydi. Eğer denizaltının gövdesiyle şilebin sahte kenarları arasında boşluk yoksa gemiye girebilmesi mümkün olamayacaktı. İki varsayımında da yanıldıysa Rus füzesi patlatılmadan çok önce ölecekti. Birkaç dakikalık yüzüşten sonra Mercer suda bir titreşim olduğunu hissetti. Büyük bir geminin suyu döven motorları. Kompansatöre bir miktar hava ekleyip bir dalganın üzerine çıktı. Yağmurun kırbaç gibi yağdığı gecede yaklaşık 200 metre ilerisinde büyük bir yük gemisinin seyir ışıklarını seçebildi. Yağmur ve köpükler maskesine sıçrarken solukları regülatörden tıslayarak çıkıyordu. Tekrar suyun altına daldı ve inatla John Dory'ye doğru yüzmeye devam etti. Bacaklarının arkaları ağrımaya başlamış ve solukları sıklaşmıştı. Geminin pervanelerinin sesi denizin sessizliğini dolduruyordu. Ama geminin kendisi hala belirsizliğin bir yerinde gizliydi. Mercer güvertedeki bir gözcü tarafından görülme riski yüzünden dalış ışığını yakıp yakmamakta tereddüt ettiyse de en sonunda bu tehlikeyi göze aldı. John Dory'nin bıçak ağzı kıçı 3 metreden daha uzağında değildi ve saatte 15 kilometre süratle üzerine doğru geliyordu. Mercer zar zor suyun altına daldı ancak harekete geçmekte bir an geç kalmıştı. Geminin burnundaki çelik plakalar vücuduna sürtünerek geçti ve dalgıç kıyafetinin kalın kauçuğunu lime lime etti. Kaya midyelerinin kalın kabukları Mercer'ın vücudunu binlerce minik meyve bıçağı gibi rendeledi. Acı kafatasının üzerinde patlamak üzere sinir sistemi aracılığıyla hızla tüm vücuduna yayılırken Mercer ağzının arasından çığlık attı. Beynine bilinçsizliğin o bulanık örtüsünün çökmekte olduğunu fark etti ve salt irade gücüyle bundan kurtulmayı başardı. Acının kendisine engel olmasına izin vermek niyetinde değildi. Gemi yanından geçip gitmeden önce tutunabileceği herhangi bir şey bulabilmek için ancak birkaç saniyesi vardı ve eğer gemi giderse bir daha onu yakalama şansı olmayacaktı. Dalış fenerini yukarı doğrulttuğunda bir denizaltının omurgasına ait yumuşak eğriyi tanıdı. En azından doğru gemiyle karşılaşmıştı. Feneri geminin sancak tarafına tuttu ve şilebin silüetiyle denizaltının gövdesi arasında bir boşluk olduğunu gördü. O aralığa yüzdü. Başı sudan çıkınca ağızlığını tükürerek çıkardı. Çelik kaplama levhalarıyla denizaltının arasına sıkışıp kalmış sıcak nemli havayı yuttu. 1 metre 20 santim enindeki aralıktaki su Mercer'ı da gemiyle birlikte taşıyan bir anafor halinde çırpınıyordu. Zaman denilen lükse sahip olmadığı için saatine bakma zahmetine girmedi. Denizaltının füzeyi ateşlemek üzere pozisyon almakta olduğundan emindi. Hemen işe koyuldu. Seal'ların dükkanından aşırdığı gemi teknelerine yapıştırılan mayınlar zor duyulan bir çıt sesiyle geminin omurgasına yapıştılar. Zamanlayıcılar ayarlanmıştı ve her biri denizaltının gövdesiyle temas eder etmez etkinleştiler. Patlayıcılar yerleştirilir yerleştirilmez Mercer düzmece şilebin gövdesini denizaltına kilitleyen çelik girişlerin meydana getirdiği örümcek ağından yukarı tırmanmaya başladı. Zedelenmiş kaburgaları ve sırtında asılı olan dalış donanımı yüzünden tırmanışı yorucu oluyordu. İçinden keşke ekipmanı atabilsem diye geçirdi. Ama gemiden Valery Borodin'le birlikte kaçmayı umduğu için aygıtlara ihtiyacı olacaktı. Kirişlerin tepesine vardığında durup saatine baktı. Fırlatmaya 4 dakika kalmıştı. Kahretsin. Sivri çelik bayandalar ellerini yırtmıştı. Yaralarından akan kanlar Mercer'ın durduğu noktada denizaltının kumanda kulesinin hemen ilerisinde güverteye damlıyordu. Şilebin boş olan üst güvertesi başının 10 metre üzerinde yükseliyordu. Geniş alanda pervanelerinin sesi ve omurgasına çarpan suyun hışırtısı yankılanıyordu. Neredeyse tam anlamıyla karanlık olan ortamda mazot ve tuzlu su kokusu vardı. Mercer olabildiğince sessiz dalış ekipmanını ve paletlerini bir köşeye gizledi. 2 dakika. Yuvarlak kumanda kulesinin basamaklarını sürünerek tırmandı. Merdivenin üstüne yaklaşırken fısıltılar duydu. Konuştukları dilin Rusça olduğu şüphe götürmezdi. Kumanda kulesinin üzerinden başını çıkarıp açık bölmede duran ve hayretler içinde kendisine baka kalan iki subaya dostça gülümsedi. ''Beni şefinize götürün.'' diye sırıttı. Bitkinlik ve gerçek cesaretin yerini alan adrenalin onu zevzekleştirmişti. İki subay rekor olarak adlandırılabilecek bir sürede tabancalarını çekip Mercer'a doğrulttular. Birisi aşağıya denizaltıya bağırdı. Mercer Rusça konuşmamasına rağmen kaptana bir tutukluları olduğunun haber verildiğini tahmin etti. Bir tabanca namlusunun kaba, kısa hareketleriyle emirler verilen Mercer bölmeden aşağıdaki Sovyet denizaltısına indi. Merdivenin altında kayıtsız bir tavırla geminin kumanda odasında etrafına bakındı. Açılan ağızlardan ve hareket olmamasından dolayı füzenin fırlatılmasının o an için askıya alınmış olduğu tahmininde yanılmadı.
Selam, benim adım Bernie Cole.
Dipnot, barnacle, yapışkan tip veya kaya middesi. Mercer elini uzattıysa da hiç kimse sıkmaya teşebbüs etmedi. Gemi omurgasının kazınarak temizlenmesi için indirimli satış yapıyorum ve sizin bu hizmetimle ilgilenip ilgilenmeyeceğinizi merak ettim.
Kaptan Zvenkov kaşlarını çatıp sinirli bir ifadeyle bir adım öne çıktı.
Kimsiniz?
İngilizce aksanı çok koyu ama anlaşılabilirdi. Aslında ben kahve arabası şirketi temsilcisi Sam O'War. Yeterli miktarda gözlemeniz var mı?
Zvenkov herhangi bir dilde onu buradan götürüp bir yere kilitleyin anlamına gelecek bir şeyler söyledi.
İki silahlı bahriyeli Mercer'ı ite kaka kontrol odasından çıkardı. Mercer omzunun üzerinden zor kullanmakla fiyatlarımın düşeceğini sanmayın diye bağırdı.
Şakalarını sürdürebilirdi ancak böbreğine bıçak gibi dayanmış olan silah nefesinin boğazında tıkanmasına neden olmuştu. Denizaltıdan geminin kıç tarafına götürüldü. Neyse ki götürüldüğü yer patlayıcıları koyduğu yerden uzaktı. Adamların dalgıç elbisesini çıkarıp oldukça uzun süre üstünü aramalarının ardından nöbetçilerden biri bölmenin kapağını açarak Mercer'ı oldukça küçük bir kabine itti. Kapak arkasından kapandı ancak kilitlenmedi. Alçak gönüllü odadaki ranzalardan birinde Mercer'dan birkaç yaş genç bir adam oturuyordu. Connecticut sahillerinde saçları rüzgarda uçuşan, süveterinin kolları boğazında düğümlenmiş türden bir yakışıklıydı. Mercer onun Valeri Borodin olduğunu tahmin etmekte haklıydı. Borodin Mercer'a Rusça bir şeyler söyledi. Özür dilerim, Rusça bilmiyorum.
Mercer'ın İngilizce konuşması Valeri'nin yüzündeki rengin çekilmesine neden oldu.
Siz gemi mürettebatından biri değilsiniz dedim. Kimsiniz?
Ben Philip Mercer, telgrafı gönderdiğiniz adam.
Kafası karışan Valeri'nin gözleri kısıldı.
Kim?
Philip Mercer. Bana Washington'a Tish Talbot'un tehlikede olduğuna dair beni uyaran bir telgraf göndermiştiniz.
Valeri gözleri parlayarak ayağa kalktı.
Sizi Tish mi gönderdi?
Hayır, siz bana telgraf gönderdiniz.
Mercer'ın da kafası karışmaya başlamıştı.
Ben sizin kim olduğunuzu bilmiyorum ama siz Tish'i tanıyor musunuz?
Siz Tish'in babasının adını kullanarak bana telgraf göndermediniz mi?
Hayır.
Onu Ocean Seeker'dan kurtardıktan hemen sonra.
Hayır.
Mercer, eğer siz göndermediyseniz o zaman kim gönderdi diye omurdandı. Tamam, her neyse. Ben sizin bu teneke kutudan çıkmanıza yardım etmek için geldim.
Gelmenizi Tish mi istedi?
Pek sayılmaz ama Tish güvende ve sizi şu anda Washington'da bekliyor.
Kaçmanın yolu yok. Hawaii'den yüzlerce kilometre uzaktayız.
Dinleyin. 30 saniye sonra bu denizaltıda Pebble Beach'teki golf sahasının deliklerinden daha çok delik olacak. Bir helikopter bizi bekliyor. Onun için endişelenmeyin. Babanız nerede?
2 gün evvel öldü. Kalp krizi.
Yol açtığı bunca dertten sonra başsağlığı dilememi beklemeyin benden.
Mercer saatine baktı ve parmaklarını açarak sağ elini havaya kaldırdı. Her geçen saniyeyle birlikte o da parmaklarını avucuna doğru kıvırdı. İki parmak kapandığında birkaç patlama John Dory'yi salladı. Anında geminin her yerinde sirenler çalmaya başladı. Ölgün savaş ışıkları bir kez yanıp söndü, sonra da tamamen kesildi. Tek bir beyaz ampul acil durum ışığı olarak savaş ışıklarının yerini aldı. Sirenlerin feryatları ve adamların bağırışmalarının arasında Mercer gemiye dolmakta olan, onun biraz sonra gerçekleşecek ölümünü bildiren suyun sesini duyabiliyordu. Valeri'nin şaşkın bakışlarını aldırmadan elini pantolonunun önünden içeri soktu. Yalnızca çok az sayıda üst aramasında anüsle testisler arasındaki bölge aranır. Parmakları suspansuvarı sayesinde o bölgeye sakladığı dört döner namlulu Derringer'ı bulduğunda Mercer, homofobinin Rusları da vurmuş olduğuna şükretti. Küçüklüğünden ötürü 19. yüzyılda nehir gemilerindeki kumarbazların favorisi olan bu silahı yıllar önce büyük babası hediye etmişti ve o günden beri de çalışma masasının çekmecesinde duruyordu. Tabancanın horozuna dolanmış tek tük kıla dikkat ederek minicik silahı çekip pantolonundan çıkardı. Derringer yalnızca 22 kalibre olmasına rağmen silaha delikli kısa uçlu civalı mermi doldurulmuştu. 3 metreden uzun mesafede etkisiz olan silah yakın mesafede ölümcüldü.
''Geliyor musun?''
Gemi yan yatmaya başlamıştı bile. Valeri ranzanın üzerinde duran ucuz evrak çantasını kaptı.
''Evet, seninleyim.''
Geminin ana koridoruna çıkarlarken Valeri çantasını çocuğunu koruyan bir anne gibi sıkıca göğsüne bastırdı. Paniğe kapılmış denizcilerle subaylar dar koridorda koşuyor, kendi güvenlikleri dışında her şeyi göz ardı ediyorlardı. Mercer ve Valeri en yakın kapağa hücum eden insan seline karıştılar. Aceleyle kontrol odasına dalan Mercer, Kaptan Zvenkov'un silah subayının üzerinden eğilmiş olduğunu gördü. Her şeye karşı nükleer füzeyi fırlatacaklardı. İçgüdüleri Zvenkov'un arkasına dönüp celladına bakmasını sağladı. Derringer'ın patlama sesi batmakta olan geminin ve mürettebatın sesleri arasında kaynadı. Kurşun kaptanın başında temiz bir yarık açtı. Zvenkov'un şapkası adamın kafatasının üst kısmını da beraberinde alarak havada uçtu. Üzerine kanlar sıçrayan silah subayı koltuğun arkasına döndü ama harekete geçmesine fırsat kalmadan boğazına isabet eden bir kurşun adamın şah damarını parçalayarak balistik bilgisayarına bir kan fıskiyesi gönderdi. Bir tayfa Mercer arkasından yakaladı. Mercer hızla kendi etrafında dönerek dirseğiyle adamın çenesine vurdu. Rus'un ağzından kan ve kırılan dişler döküldü. Mühendis tulumu giymiş başka bir adam Mercer'ın üzerine atıldı ve Mercer yakın mesafeden onu da kalbinden vurdu. Dört namlulu küçük silahta tek bir mermi kalmıştı ve Mercer'da yedek cephane yoktu.
''Valeri gel.''
Valeri hemen arkasında dururken Mercer insanlara omuz atarak, iterek, tekmeleyip, yumruklayarak kendilerine yol açtı ve merdivenin altına ulaştılar. Güverteye çıktıklarında denizaltının en az 20 derece yan yattığı daha açıkça anlaşıldı. Mercer geminin tamamen alabora olmasına dakikalar kaldığını tahmin etti. Valeri'yi sakladığı dalış ekipmanlarının bulunduğu yere götürürlerken güvertedeki şaşkına dönmüş insan kalabalığı onları fark edemeyecek kadar yeterli sayıda filikayı denize indirmekle meşguldü. Denizi allak bullak eden fırtınanın ortasında sirenlerin gürültüsü yankılanıyordu. Valeri yalnızca bir set tüp var diye işaret etti. Mercer ağır tüpleri sırtına atarken dostça bir dalış yapacağız dedi.
Ama ben daha önce hiç dalmadım ki.
Sorun değil, ben de ikinci defa dalacağım. Onun için eşit sayılırız.
Mercer Valeri'yi denizaltıyla dış kaplamanın arasına itip arkasından atlarken o hamlede maskesini kaybetti. Suya girdiklerinde yanlışlıkla birbirlerinden ayrılmamaları için Mercer Valeri'nin ellerini dalış tüpünün bantlarının arasından geçirdi. Denizaltının gövdesindeki patlamalar gürültüyle sürüyordu ve yanan yağ dar aralığı pis kokulu bir dumanla doldurmuştu. Mercer'ın aklı bir an gerçek tehlikeye, nükleer jeneratörün 260 derece sıcaklıktaki zırhını yıkayan soğuk deniz suyunun neden olduğu şok yüzünden eriyebileceğine takıldı.
''Tam birkaç yüz metre arkamızda bir helikopter olacak. Suyun altında kalırsak fark edilmeyiz.''
Mercer'ın başının birkaç santim ötesinde suya saplanan bir mermi ufak bir fıskiye oluşturdu. Mercer Derringer'da kalan son kurşunu başlarının üzerindeki karanlığa gönderdi ve Valeri'nin serbest olan kolunu yakalayıp dalgaların altına daldı. Mümkün olduğunca yavaş nefes alarak aşağı doğru suyu tepti. Deniz yüzeyinin 5 metre altına indiklerinde Valeri'nin regülatörü ağzından çektiğini hissetti. Rus birkaç derin nefes aldıktan sonra kauçuğu tekrar Mercer'ın dudaklarının arasına yerleştirdi. John Dory ölümcül yaralar almıştı ama makineleri hala 15 kilometre hızla çalışmaya devam ediyordu. Geminin yaklaşık 90 metrelik gövdesi başlarının üzerinde kayarken Mercer ve Valeri suyun altına batmış olarak kaldılar. Geminin omurgasını büken patlamaların yarattığı sarsıntı canlarını acıtarak kulaklarına saldırdı. Ama şimdi bunun etkileri için endişelenecek zamanları yoktu. Yüzerek felakete uğramış gemiden uzaklaştılar. Bulanıklaşan dalgalar ve can veren ağızlığı paylaşma gereksinimleri yüzünden ilerlemeleri sekteye uğruyordu.
35. Ayrımın sonu. Sayfa 322.